Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Nisan 1400 Hicri Kameri, 27 Recep 1443 ve miladi 1 Mart 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tanyeri Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cahit Kılıç ile Rusya-Ukrayna krizi üzerine yapılan röportaj, Amerika'nın gerçek yüzü, İran'ın doğa harikaları ve Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle sizlerleyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Ukrayna krizinin Amerika'nın mafya rejiminin ürünü olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran ebediyete dek Amerika'yı bekleyemez dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer anlaşmanın alternatifi olmadığını söyledi. Beşar Esad, İran'la istişarelerin devamına vurgu yaptı. Ve Eko Büyükelçileri İran'da bir araya geliyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bugün modern cahiliyenin en belirgin ve en mükemmel simgesi, esas itibariyle kriz yaratan ve krizle yaşayan Amerika'nın mafya rejimi olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Salı günü Bisset Bayramı dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada bu vurguyu yaparak şöyle ekledi. Amerika rejimi modern cahiliyenin en mükemmel örneğidir. Bu rejim kriz yaratan ve kriz yaşayan bir rejimdir ve içinde bulunan siyasi, iktisadi ve silah mafya çeteleri dünyada kriz çıkarmaktan beslenen bir mafya rejimidir. Ayetullah Hamenei, Amerikan politikalarının mafya çeteleri bu ülkenin politikalarını kontrol etmek yönlendirmekte etkili rol ifa ettiğini belirterek şu vurguyu yaptı. Amerikan başkanlarının iktidarın başına geçme veya iktidarın başından uzaklaştırılması onların elinde olan bu mafya çeteleri bekalları için dünyanın çeşitli bölgelerinde kriz yaratmaya ve kriz odakları kurmaya muhtaçtır. Ayetullah Hamine'yi son yıllarda tekfirci IŞİD terör örgütü gibi krizler Amerika'nın mafya rejiminin yarattığı krizlerden bir olduğunu belirterek şöyle ekledi. Amerika'nın mafya rejiminin elebaşları eğitimli köpekleri yani IŞİD'i kendileri kurduklarını itiraf ettiler. IŞİD teorisleri masum insanların kafalarını aleni bir şekilde kesiyor, diri diri yakıyor veya suda boğuyordu ve böylece Amerika'nın silah fabrikaları bu krizlerden azami derecede yararlanmalarını sağlıyordu.
Ukrayna krizi de Amerika'nın politikalarının sonucu olduğunun altını çizen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye şu vurgu yaptı. Bugün Ukrayna Amerika'nın kriz çıkarma politikasının kurbanıdır. Zira Ukrayna iç işlerine müdahale etmek ve bu ülkede protesto eylemleri başlatmak ve kadife devrimi yapmakla Ukrayna'nın istikrarını bozdu ve bu hale getirdi. Ayetullah Hamene, İran İslam Cumhuriyeti'nin sabit tutumu savaşa karşı olmaktan ibaret olduğunu belirterek, İran dünyanın neresinde olursa olsun savaş, insanların katledilmesi ve onlara ait olan altyapıların tahrip edilmesine karşı olduğunu vurguladı. Amerika'nın dünyada başka yerlerde de kriz çıkardığını hatırlatan Ayetullah Hamene şu soruları sordu. Amerika'nın Suriye'nin doğusunda işini, neden Suriye'nin petrolünü çalıyorlar, neden Afganistan halkının milli servetini çalıyorlar ve gasp ediyorlar, neden Batı Asya bölgesinde Siyonistlerin gece gündüz aralıksız işlediği cinayetleri savunuyorlar ve tüm bu krizleri insan haklarını savunma adına yaptıklarını söylüyorlar. Yemen milletine karşı işlenen cinayetleri de Amerika ve Batı'nın çelişkili davranışlarının bir başka örneği olduğunu kaydeden Ayetullah Hamene, Yemen milleti 8 yıldır bombardımanların altında yaşadıklarını ancak Batılı devletler bu cinayetleri kınamadıkları gibi bu millete karşı işlenen cinayetlere propaganda, medya, sözlü ve hatta pratik destek sağladıklarını ifade etti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, hareketin eski genel sekreteri Seyyid Abbas Musevi'nin şehadet yıl dönümünde yaptığı konuşmada Ukrayna krizinden Amerika'yı sorumlu tuttu. Hizbullah Hareketi'nin kurucularından biri olan Musevi, eşi Ümmü Yaser ve oğlu Hüseyin ile birlikte korsan İsrail'in Apache helikopterlerinden saldırısına uğrayarak şehit düştü. Musevi Hizbullah Hareketi'nin ikinci genel sekreteriydi. Nasrullah törende yaptığı konuşmada direniş savaşçılarının büyük fedakarlıklarından belgeselleştirmeleri ve kitaplara dönüştürmeleri gerektiğini belirtti. Nasrullah ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara işaretle bazıları Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırmasını onayladığını, bazıları kınadığını, bazıları ise tarafsızlık ilan ettiğini, bu süreçte önemli olan şey, bu küresel boyuttaki olayın her saatinden ve her gününden ders çıkarmak olduğunu ifade etti. Nasrullah bu krizden Amerika'nın sorumlu olduğunu, zira bu çatışmaya sebebiyet verdiğini ve diplomatik yollardan engellenmesi için hiçbir şey yapmadığı gibi başlaması için de baskı yaptığını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna'ya karşı düzenlenen harekatın amacı Rusya'yı Batı'nın askeri tehditlerine karşı savunmak olduğunu, Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaşıncaya dek bu harekatı sürdüreceğini belirtti. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Shoigu, Rusya Ukrayna'yı işgal etme niyetinde olmadığını, Rus ordusu sivilleri korumak için elinden gelen çabayı sarf ettiğini vurguladı. Rusya lideri Putin 24 Şubat Perşembe günü Ukrayna'nın Donbas bölgesine karşı özel askeri harekat başlattığını duyurdu. Avrupa ülkeleri son 6 günde gerginliği gidermek yerine Rusya'ya karşı ağır yaptırımları dayatmaya başlayarak Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevk etmeye başladı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Ukrayna silahsızlandırılması ve Nazizm'den arındırılması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumunda konuşan Rus diplomat Nebenzia, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı özel harekatın amacı 8 yıl boyunca Kiev'in soykırım hedefi olan insanları korumak olduğunu belirtti. Nebenzia buna göre Ukrayna silahsızlandırılması ve Nazizm'den arındırılması gerektiğini vurguladı. Nebenziya ayrıca şimdiki krizin kökleri Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmasındaki kümlülüklerine girene getirmemesi ve sabotaj yapmasına uzandığını, Kiev'in Donbas'a karşı uygulamaları Şubat ayında durmadığını, bu bölgenin yetkileri işbirliği anlaşmaları çerçevesinden Moskova'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu kaydetti.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Kiev yönetiminin Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan edilmesine yönelik talebini reddederek, Ukrayna'da savaş suçu işlendiğine dair kanıtımız yok dedi. Bugün Kiev yönetiminin Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan edilmesine yönelik talebine cevap veren sözcü Psaki, uçuşa yasak bölge ilan etmek için kararı uygulayacak askeri güç gerekli olduğunu ki bu da Rusya ile doğrudan savaşa yol açacağını, Amerika ise bunu istemediğini belirtti. Ukrayna'da savaş suçu işlendiğine dair ellerinde hiçbir kanıt bulunmadığını belirten sözcü Psaki, Rus uçakların Amerika hava sahasını kullanma yasağı gibi tüm seçenekler masada olduğunu, 12 Rus diplomatın Moskova'nın Birleşmiş Milletler temsilciliğinden ihraç edilmesi aylarca üzerinde çalıştıkları bir karar olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti anlaşmaya hazır olduğunu fakat ebediyete dek Amerika'yı beklemeyeceklerini belirtti. Sarı Gün Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Tahran ısrarcı olursa Washington müzakerelerden çekilebilir yönündeki açıklamalarına cevap veren Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade, Amerika zaten yıllardır kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasından çekildiğini, bu yüzden bu olay bir daha yaşanmamasından emin olmak gerektiğini vurguladı. Yaygara koparmak ve bluf yapmak sonuç vermedi ve vermeyeceğine de kaydeden sözcü, her ülke alternatif seçeneklere bulunduğunu, Beyaz Saray karar verdiği takdirde anlaşmaya ulaşmana mümkün olduğunu, ancak İran ebediyete dek Amerika'yı beklemeyeceğine ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın yönetimi Viyana'da yaptırımların kaldırılması için düzenlenen müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına iyimser baktığını, kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmasının hiçbir mantıklı alternatifi olmadığını vurguladı. Uluslararası Silahsızlanma Konferansı'na çevrim içi yöntemiyle bir mesaj gönderen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Viyana müzakereleri devam ettiğini, Moskova yönetiminin bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını umduğunu belirtti. Bakan Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinde vurgulanan nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini kayıtsız şartsız tüm taraflarca uygulanması gerektiğini ifade etti. Bundan önce de Viyana müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden Mikhail Ulyanov, Twitter hesabında müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak her şeyin üzerinde anlaşmaya varmadan hiçbir anlaşmanın söz konusu olmayacağını belirtti. Viyana müzakereleri İran'ın inisiyatifi ve önerileriyle ilerleme kaydetti ancak Amerika'nın yeni yönetimi eski yönetimin illegal politikalarını sürdürmekte ısrarcı olması bu süreci yavaşlattığı anlaşılıyor.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen krizi hakkında çıkardığı kararnamenin edebiyatı barış yolunu olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu ve çatışma taraflarını birbirinden daha da uzaklaştırdığını belirtti. Sarı Günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen krizi hakkında çıkardığı kararnameye tepki gösteren Dışişleri Bakanı Sözcüsü şöyle dedi. Maalesef bu kararnamede kullanılan edebiyat saldırgan tarafı oluşturan ittifakta yer alan ülkelere bağlı lobilerin ve siyasi mülahazaların etkisi altında kalmış ve bu krizde siyasi sürecin yeniden başlatılması yönünde sarf edilen çabalara aykırı olduğunu anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade şöyle devam etti. Yemen Savaşı'nın ta başından itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Yemen topraklarına saldıran tarafın esas hamlelerinin yönlendirilmesiyle hakim olan Yemen gerçeklerine aykırı ve taraflı tutum bu krizi hafifletmediği gibi çağımızın en ağır insani facianın da devam etmesi ve uzamasına yol açmıştır. Suudi İttifakı'nın işlediği cinayetlerin göz ardı edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin zaten görevine yerine getirmemesi, Yemen'de devam eden 7 yıllık savaş boyunca uluslararası insani haklarında sistematik ve ciddi bir şekilde ihlal edilmesi, sivillerin katram edilmesi, sivil altyapıların girişafta tahrip edilmesi, limanların ve havaalanlarının da illegal bir şekilde kuşatılması gibi durumların uluslararası camianın sessizliğinin yörgesinde şiddetlenmesine yol açmış ve bu tutumun devam etmesi Yemen'de kalıcı ve adil bir barışa ulaşma ufkunu daha da komplike hale getirmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 28 Şubat Pazartesi günü Yemen'in Ensarullah Hareketi'ne silah satışını yasaklayan kararname taslağını onayladı.
Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti yetkilileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ensarullah Hareketi'ne silah ambargosu uygulama kararına tepki gösterdi. Yemen İnkılabı Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Ali Husi, Twitter hesabında gösterdiği tepkide, eğer hedef adalet ise asıl Yemen topraklarına saldıran ve savaş suçlarını işleyen Amerika, Suud, Birleşik Arap Emirlikleri ittifakına ambargo uygulanması gerektiğini belirtti. Husi, Amerika ve İngiltere ve diğerleri Fars Körfezi'nde silahlarını satabileceklerinden emin olduktan sonra silahlarını Yemen Savaşı'nda ve Yemenli çocukları katlederek denemeye başladıklarını, nitekim Filistin'de de Filistin halkına silah ambargosu uygulayarak bu silahları savaş suçu işleyen Siyonist rejim İsrail'e verdiklerini kaydetti. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ensarullah Hareketi'ne silah ambargosuna ilişkin kararını uzatmasına ve Yemen milletini meşru savunma hakkından mahrum bırakmasına gösterdiği tepkide dünyada adalete dayalı yeni bir düzenin kurulma zarureti daha da belirgin hale geldiğini, Yemen milletinin ancak Allah'a tevekkül ettiğini vurguladı.
Hava Kuvvetleri Komutanı General Pilot Hamid Vahidi, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Hava Kuvvetleri ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Salı günü Pakistan'a yaptığı resmi ziyaretin 3. gününde İrna'ya açıklama yapan General Vahidi, İran'dan son 43 yılda dayatılan yaptırımlar başta Hava Kuvvetleri olmak üzere silahlı kuvvetlere bereketlere vesile olduğunu belirtti. General Vahidi, Pakistan'ın mevkidaşı ile görüşmesini işaretle İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan ile ilişkileri geliştirmeyi olumlu karşıladığını, zira bu durum iki ülke sınırlarında güvenliği pekiştireceğini vurguladı. İran Hava Kuvvetleri son 43 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini de belirten Vahidi, bu kuvvet şimdi %100 kendi ayakları üzerinde durduğunu ifade etti. General Vahide, İran'ın askeri doktrinin savunma eksen olduğunu ve eğer silah yapımı alanında ilerleme kaydetmişse bunu ülkenin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını düşman tehditlerine karşı korumak için yaptığını vurguladı.
İslam-İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Kulivand, Amerika'nın tüm zalimane yaptırımları ve baskılarına karşın İran'da bulunan göçmenlere çeşitli hizmetleri sunmaya devam ettiğini vurguladı. Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinin liderlerinin insani uygulamaları üzerine düzenlenen oturumda konuşan İslam-İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, İran'ın birkaç ülkeyle uzun ortak sınırları bulunduğuna işaretle şöyle dedi. İran komşularıyla ortak dini ve kültürel bağları ve ayrıca yurt içinde yaşamak üzere sunduğu çeşitli ve uygun fırsatlar yüzünden göçmen akınına uğrayan bir ülkeye dönüştü ve bu yüzden sürekli ve daimi olarak sığınmacı, göçmen ve çatışmaların sonucu olan avarilik gibi sorunlarla uğraşıyor.
Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve İslam-İran Dışişleri Bakanı Kurmay-ı Ali Asker, Hacı Bölge gelişmelerine ve Astana süreci çerçevesinde Suriye'ne milli diyalog ve siyasi müzakereleri ve Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının devam etmesine görüştü. Dışişleri Bakanı Kurmay-ı Hacı Salı günü Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdi. Görüşmede askeri sahada son durma ve Şam yönetiminin başka ülkelerle ilişkilerinde yeni açılımlara işaretle batılı devletlerin Suriye'yi inzivaya itme politikası başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.
İslam İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i İran'ın Siyonist rejim İsrail'e düşmanlığının köklerinin Siyonistlerin ırkçılığına ve işgalci huylarına uzandığını vurguladı. Bugün Beyrut'un Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı El Rebuh semtinde düzenlenen Lübnanlı mezheplerin diyalog oturumunda konuşan Bakan İsmail'i bu vurgu yaparak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti bölgeye din ve etnik açıdan bakmıyor ve esas bakışı tüm dinlerin izleyenlerine saygı temelindedir. Nitekim Siyonist rejim İsrail'e karşı muhalefetinin sebebi de buna dayanır.
Eko ülkelere büyükelçileri çarşamba günü İran'ın güneyinde Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bandarabas'ta bir araya geliyor. İktisadi İşbirliği Örgütü Eko 1985 yılında üye ülkelerin arasında iktisadi, teknik ve kültürel işbirliğine geliştirmek amacıyla İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kuruldu.
Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son 24 saatte ülke genelinde toplam 9312 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 226 hastanın daha hayatını kaybettiğini, böylece bu hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 137.064'e ulaştığını açıkladı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan 6 siyasi partilerin lideri Erdoğan'a ve başkanlık sistemi karşıtı bir anlaşma imzaladı. Söz konusu 6 muhalefet partisinin liderleri imzaladıkları anlaşmada 2/23 iktidarın başına geçer geçmez ve AKP iktidarını devirince başkanlık sistemini feshedeceklerini vurguladı.
Ve Batı Şeria'nın Cenin kampında iki Filistinli genç Siyonist askerin açtığı ateş sonucunda şehit düştü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Ukrayna kriziyle ilgili görüşü hakkında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Ukrayna hususunda savaşın durdurulmasından yanayız. Savaşın bitmesini istiyoruz ancak her krizin çaresi sırf kökü bulunduğunda söz konusu olabilir. Bence Ukrayna Amerika'nın kriz yaratma tavırlarına kurban gitti diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Amerika Ukrayna'yı bu noktaya götürdü. Amerika bu ülkenin iç meselelerine müdahale ederek, hükümetlere karşı toplanmalar tertip ederek, kadife hareketler, darbeler gerçekleştirdi. Muhalifler arasında Amerikalı senatörlerin olması, hükümetlerin değişmesi bu sonuçları doğurdu. Tabii ki biz de dünyanın neresinde olursa olsun savaş ve yıkıma karşıyız. Bu bizim değişmez sözümüzdür. İnsanların ölmesini, milletlerin, binaların tahrip edilmesini onaylamıyoruz. Biz batılılar gibi değiliz. Afganistan'da gelin konvoyuna bomba atmayız, düğünleri cenaze törenlerine dönüştürmeyiz. Bunu yapmayı terörizmle mücadele saymayız. İşte bunların mantığı budur. Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de Amerika neler yaptı malum. Neden Suriye petrolü ve Afganistan'ın servetini çalıyor ve gasp ediyor? İşte biz Ukrayna hususunda savaşın durdurulmasına yanayız. Savaşın bitmesini istiyoruz. Ancak her krizin çaresi köklerine inilmesini gerektirir. Ukrayna'daki kriz de Amerika ve Batı siyasetlerinden kaynaklanmıştır. Bunlar krizin kökleridir. Bunları tanımalı ve bunlara göre yargı yapmalıyız diye konuştu. İslam İnkılabı rehberinin Ukrayna kriziyle ilgili köklere inilmesi vurgusu, aslında uluslararası siyaset, Amerika rejiminin özü ve Batılıların son yıllarda Ukrayna'nın iç işlerine müdahalesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Amerika ve Avrupa ortakları Rusya'yı zayıflatmak ve Rusya'ya yakın ülkelerde rejimleri değiştirmek için 2000 yılından itibaren bu ülkelerde renkli devrimler yapmaya yönelmiştir.
Bu bağlamda 2005 yılında Turuncu Devrim çerçevesinde Batıcı Cumhurbaşkanı iş başına getirildi. Bir sonraki aşamada 2014 yılında Amerika'nın basını Amerika'nın başını çektiği Batı, Kiev'de kaos uraylarına destekleyerek Rusya'ya yakınlaşmaya çalışan Viktor Yanukovych'in görevden alınmasını yol açtı. Bir sonraki yıllarda Ukrayna'daki NATO, Avrupa Birliği üyeliği kapsamında Batı ve Amerika ile yakınlaşmaya başlayınca bu da Rusya'nın tepkilerine yol açtı. Gerçekte 2014 gelişmelere İslam İnkılabı liderinin de dediğin gibi renkli devrim ve kadife devrimi örneğiydi. Böylece Batı yanlısı bir rejim iktidara getirildi. Bu plan dahilinde Washington ve Batılı ortakların NATO'yu doğuya doğru genişletilmesi fikri yer almıştı. Böylece Rusya ilk aşamada dizginlenecek, bir sonraki aşamada kuşatılıp zayıflatılacak ve sonunda dağıtılacaktı. Bu durum ise Moskova'nın uyarılarına da yol açtı. Ukrayna meselesi ve etrafındaki gelişmeler, özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkilerine yol açtı. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter'dan şu mesajı paylaştı. Ukrayna krizi NATO'nun kışkırtıcı eylemlerinden kaynaklı. Tabii ki savaş çözüm yolu olamaz. Ateşkesin anlaşması ve siyasi ve demokratik yollara odaklanılması zaruri hale gelmiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna krizine yönelik tutumu Tahran'ın Amerika ve NATO'nun Avrupa ve Batı Asya'daki olumsuz rolüne dair bakışına paraleldir. Buna ilaveten verdikleri tüm vaatlere rağmen belli düzeyde lojistik desteği sağlasalar da vaatlerini yerine getirememiş ve Kiev'i yalnız bırakmışlardır. Şimdi de sırf Rusya'ya karşı yaptırımlar reçete etmektedirler. Halbuki Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin asıl amacını dediği için, bunu beka sorunu olarak gördüğü için her türlü bedeli ödemeye hazırdır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz çok uluslu güçler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki varlığının devam etmesi konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'deki dolaylı varlığını çok uluslu güçlerin çerçevesinde bir kez daha arttırdı. 2015'ten bu yana Suudi Arabistan ile birlikte Yemen'e karşı savaşta en önemli ülke konumunda olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki bu askeri varlığı, Fars Körfezi kıyısı bu Arap ülke için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bu yüzden emirlikler bir ara Yemen savaşından geri çekildiğini ve silahlı güçlerini bu ülkenin güneyinden çektiğini duyurdu. Abu Dhabi geçen Ocak ayında da Mağrib ve Şafva eyaletlerinden kendisine bağlı El Amaleke unsurlarına geri çekilme emri vererek yüksek oranda tehdit altında olduğunu göstermeye çalıştı. Zira Ocak ayında emirliklere bağlı güçler defalarca Yemenli güçlerin saldırısına maruz kaldılar. Fakat görünen o ki Birleşik Arap Emirlikleri yine de Yemen'de askeri varlığını sürdürmek istiyor. Fakat bunun da dolaylı şekilde yaşanmasını tercih ediyor. Başka bir ifadeyle Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'deki politikalarını sürdürmek için paralı askerler kullanıyor. Aslında Abu Dhabi daha önce de bu politikayı izlemişti, ancak ne zaman Yemenlilerden gelen saldırılarla karşılaşsa bu politikayı daha ciddi bir şekilde sürdürdü. Bu bağlamda El Haber El Yemeni sitesi verdiği haberde Arap Denizi'nde en önemli askeri üslerden biri sayılan El Reyyan Havalimanı'nın restore edilerek hizmete açılması ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok uluslu güçleri burada konuşlandıracağını duyurdu. Bilindiği gibi El Reyyan Havaalanı Yemen'in en büyük havalimanlarından biridir. El Haber El Yemeni sitesi söz konusu haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ürdünlü, Sudanlı ve Amerikalı paralı askerleri El Reyyan askeri üssüne konuşlandırdığını ifade etti. Bu havaalanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerlerini Yemen'in doğu kıyılarında konuşlandırmak için donattığı ikinci çok uluslu askeri üstür.
Çok uluslu güçlerin kullanılması Yemen Savaşı'nda emirlik güçlerinin zarar görmemesine ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu savaşa doğrudan müdahil olmamasını sağlayacaktır. Fakat yine de bu politika Birleşik Arap Emirlikleri için güvenlik oluşturamaz. Zira Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, çok uluslu güçlerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden emir aldığını çok iyi biliyor. Bir diğer konu ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de işgal ettiği toprakları yine bizzat Yemenlilere karşı askeri amaçlar için kullanmasıdır. Aslında bu alanlar Abu Dhabi'ye bağlı çok uluslu güçler tarafından kontrol edilse de pratikte Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi buraları askeri üsleri olarak kullanıyor. Yemen'deki El Rayyan Havalimanı'nın işgalinden ardından Birleşik Arap Emirlikleri askeri hedeflerini gerçekleştirmek için havalimanının yakınında bir de askeri liman kurdu. El Mukalla sahilinin büyük bir kısmı da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı çok uluslu güçlerin kontrolü altında. Bu yüzden uygulamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'den çekilmesi gerçek anlamda gerçekleşmemiştir ve Abu Dhabi'ye bağlı çok uluslu güçler Yemen'in stratejik bölgelerinde hala askeri varlıklarını sürdürüyorlar. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de askeri varlığını sürdürmesi için bir başka sebep Suudi Arabistan ile yaşadığı rekabettir. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen Savaşı'na Suudi Arabistan'a eşlik ederek çok fazla para harcamıştır. Bu yüzden 7 yıldan beri devam eden bu savaştan eli boş çekilmek ve Arabistan'ın tek başına Yemen'in güneyinde nüfus sahibi olmasına seyirci kalmak istemiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Biransi terrorizmina i vushim ochenye.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Ferive. Değerli dinleyiciler, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu bahanesiyle Batı'nın Moskova'ya karşı en kapsamlı ve eşi görülmemiş ekonomik ve bankacılık yaptırımlarıyla eş zamanlı olarak Avrupalılar şimdi diğer alanlarda Rusya'ya kısıtlamalar ve yasaklar uyguluyorlar. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş özellikle de Avrupa ülkeleri arasındaki askeri denklemleri bozdu kimi uzmanlara göre. Öyle ki Almanlar savunma yaklaşımlarını değiştirmeye başlamış ve askeri bütçe olarak da 100 milyar avro ayırmıştır. Şimdi Batılıların Rusya'ya karşı tavrı bu krizle ilgili değerli dinleyicilerimiz son günlerin en sıcak haberleri arasında gelmektedir. Gün geçtikçe de yeni yeni kararların gündeme yansıması özellikle Avrupalılar tarafından bunların gündeme gelmesi acaba Rusya'yı ne kadar tedirgin ediyor veya endişe vericidir Rusya için? Biz bugün bunları konuşmak istiyoruz. Bu krizin nereye varacağı ve sonuç olarak da Rusya'ya nasıl bir yansıması olacaktır? Bunlar uzman konuğumuzun görüşünden ve penceresinden sizlere aktarıyoruz. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Cahit Kılıç hocamız bizimle birlikte. Cahit hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi siz de bu krizi muhakkak takip ediyorsunuz. Son olarak da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması çeşitli çevrelerin tepkisine neden oldu. Avrupalı ülkeler şimdi Rusya karşı belli başlı bir tavır sergilemekte zorlanıyorlar açıkçası. Bizim takip ettiğimiz haberlere göre şimdi Rusya'nın gazı Avrupa'ya gidiyor biliyorsunuz. Bundan mı acaba etkileniyorlar da Rusya'ya karşı bir tavır koyamıyorlar yoksa diplomasi arenasında etkili olan başka meseleler mi var? Nasıl düşünüyorsunuz efendim?
Efendim aslında Batı, öncelikle şunu söylemek lazım. Batı, Ukrayna'yı Rusya'nın ateşine attı. En başta Batı Ukrayna'yı NATO'ya alacağız diye, Avrupa Birliği'ni alacağız diye, daha önce Gürcistan'a yaptıkları gibi Rusya'yı da NATO'yu da Rusya'nın şeyine, ateşine attılar. Şekilciler şimdi ellerinden geleni yapıyorlar şu anda. Ellerinden ne geliyorsa hepsini yapıyorlar. Onun için Putin de gerekirse nükleer silah kullanırım tehdidine götürdüğü işi. Aslında Putin'in canı yandı Batı'nın yaptığı yaptırımlardan, yani sanksiyonlardan dolayı Putin'in canı yandı. Onun için işi şeye götürüyor. Nükleer silah tehdidine kadar götürüyor. Batı ekonomik yatırımın dışında başka bir şey yapamıyor. Silah göndereceğiz diyorlar. İş işten geçtikten sonra artık bütün askerleri Ukrayna'ya dört bir yandan sardıktan göndereceğiz. Silahın da kıymeti yok. Ukrayna şu anda can çekişiyor. Bugünkü haberlere bakılırsa 60 kilometrelik bir konvoy Kiev'e doğru ilerliyor. Bunun anlamı şudur, Kiev'i bir iki gün içinde teslim alacaklardır. Yani kuşatıp teslim alacaklardır. O zaman Ukrayna zaten bitmiş demektir. Ukrayna yeni baştan toparlanabilmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Batı'nın biraz sert bir deyim olacak ama kullanmak zorundayım. Batı'nın kardeşliğinin kurbanı oldu Ukrayna. Buyurun.
Sizce Rusya bu saldırılarından istediği sonuca varacak mı? Rusya'nın NATO ile ilgili tedirginliğini, isteklerini bu savaş sonucunda siz nasıl bir aşamada ilerleyeceğini düşünüyorsunuz?
Dünkü konuşmaların bir netice vermeyeceği anlaşıldı gibi gözüküyor. Çünkü Rusya Ukrayna'ya giriş sebep olarak gördüğü bütün kalemleri tekrar yerine getirilmesini istiyor. Ukrayna'da bu da Ukrayna'nın teslim olması demektir. Ukrayna da direnmeye çalışıyor. Direniyor da aslında, direniyor da. Putin 2-3 gün içinde Ukrayna'yı teslim alabileceğini düşünüyordu. Olmadı, alamadı. 6. gün bugün hala savaş devam ediyor. Putin'in Ukrayna'yı istediği düzene sokacağı kesin gibi gözüküyor. Yani savaş Putin'in lehine doğru sonuçlanacaktır. Batı'nın savaş karşılığı vererek müdahale etmesi mümkün değil. Ukrayna'nın da bir noktadan sonra gücü kesilecek, gücü yetmeyecek. Ukrayna bir şekilde Putin'in istedikleri noktaya gelecek. Burada Ukraynalı yöneticilerin bir kısmı belki Allah bilir kaçacaklar. Veya işte Rusya tarafından teslim alınacaklar. Rusya'nın bir cümleyle bitireyim bunu. Rusya'nın arzu ve isteklerinin başında demokrasi falan yok. Hak, hukuk, adalet yok. Rusya'nın Batı'nın bunun dibine girmesine müdahaledir. Bu Batı Ukrayna'yı NATO'ya alsa, Ukrayna'ya istediği gibi nükleer silahlar yerleştirse Rusya elbette ki bunu kabullenemezdi. Rusya'nın da burada haklı olduğu taraf var. Kimse şimdi kalkıp götürse Küba'ya Rusya nükleer silah yerleştirse, Rusya götürüp Amerika Birleşik Devletleri'nin komşusu olan Meksika'ya nükleer silahlar yerleştirse Amerika Birleşik Devletleri kabul eder mi? Etmez elbette ki. Ruslar da bunu kabul etmiyor. Esas sıkıntının başlıca sebebi de daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya'ya yerleştirdiği nükleer başlıklı füzelerden dolayı Rusya'nın tedbir almasıdır. Yeni füzelerden yeni komşular edinmek istemiyorum.
Tahran Radyosu.
Peki, son soru olarak Cahit Hocam, şimdi kimi uzmanlar Amerika'nın rolüne de vurgu yapıyorlar bu kriz konusunda ve Amerika perde arkasında bu savaşı tetikledi diyorlar. Öyle ki yani Yunanistan'da depoladığı silahları eğer Ukrayna'ya gönderseydi Şimdi Rusya'da Ukrayna'ya saldırmaya cesaret edemezdi şeklinde yorum yapıyorlar. Bunları siz ne kadar katlıyorsunuz efendim?
Ben onu doğru bulmuyorum. Yani diyorlar ki Amerika ile Rusya el altından anlaştı, böyle diyenler de var. Amerika Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine sebep oldu. Öyle sebep olmadı. Az önce söylediğim nedenlerden dolayı sebep oldu. Ukrayna'yı kendine bağlamaya çalışmaktan dolayı sebep oldu. Evet. Yoksa el altından bir daha bilmiyorum. Ben bu Ukrayna'da Batı Rusya'ya karşı bence bir yenilmiştir. Rusya Suriye'de de Batı'yı yendi. Putin akıllı bir adamdır. Bugün yaptığı şey hoşumuza gitmese de Putin'in akılsız bir adam olduğunu söylemek mümkün değil. Suriye'de kendisini ispat etti, silahlarını ispat etti. Mesela Batılılar Rusların savaş uçaklarına uçan teneke diyorlardı. Artık o kadar eskimişler ki bir işe yaramaz diyorlardı. Oysa o uçaklar Suriye'de çok büyük başarılar gösterdiler. Bunu görünce Batı da aslında tedirgin olmasını da Batı tedirgin oldu. Endişe verici durumlara düştüler ve Putin'in de kendisine özgüven geldi. Bugün de o özgüvenle saldırıyor. Elinde daha çok kullanmadığı ağır silahlar var, ağır füzeler var. Kullanırsa Ukrayna'yı da mahveder. Keşke biz dileyelim ki kullanmasın. Bu savaş bir başına... Öyle düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Buyurun.
Ben teşekkür ederim Cahit Hocam, katıldığınız için bizim programımıza.
İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Tanyeri Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve siyasi analist Sayın Cahit Kılıç Hocamızla konuştuk. Rusya-Ukrayna krizi konusunda gelinen son aşamayı ve Batılıların Rusya karşı tavırlarıyla ilgili kısaca bugünkü sohbetimizde sizi bilgilendirdik. Değerli dinleyiciler, programımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın gerçek yüzü adlı haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Programımıza Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
George Floyd cinayetinde işbirliği yapan 3 subayın mahkum edilmesi.
Biden'in Rusya'yı izole etme vaadinde bulunması.
Milyonlarca memurun istifa etmesi.
Ve Amerika'nın insanlığa karşı yeni yaptırımları.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika'nın Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polisler, adam öldürmeye yardım ve yataklık suçunda mahkum ediliyor. Polis memuru Derek Chauvin, yanında bulunan 3 eski polis memuru yargılandıkları mahkemede suçlu bulundu. St. Paul şehrinde görülen ve yaklaşık bir ay süren dava sonunda jüri heyeti Tao Teo, Joe Alexander Quink ve Thomas Lane'nin Floyd'un sivil haklarını ihlal ettiğine karar verdi.
Eski polis memurları hükümet yetkisi altında hareket ederken olay sırasında Floyd'a yardım etmeme ve görevlerini suistimal etmekten dolayı ölümle sonuçlanan bir federal sivil haklar ihlaliyle suçlanıyordu. Uzmanlar federal sivil haklar ihlali suçlamasının ömür boyu hapis veya hatta ölümle cezalandırmayı kapsadığını belirtti. Ancak bu tür ağır cezaların son derece nadir verildiğini de vurguladı. Ayrıca 3 eski polis hakkında eyalet tarafından yöneltilen cinayet ve adam öldürmeye yardım ve yataklık etme suçlamaları bulunuyor. Bu davanın görülmesine 13 Haziran'da başlanması bekleniyor.
Minnesota'nın Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu. Dakikalarca nefes alamıyorum diye yalvaran George Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü duyurulmuştu.
Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu. Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.
Tahran Radyosu.
Amerika Başkanı Biden, Rusya'nın Batı finans sistemiyle temasını kesecek yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Borrell'de Avrupa Birliği'nin uygulayacağı yaptırımların Rusya'nın canını acıtacağını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki bölgeleri tanımasına tepki olarak Almanya ve İngiltere'nin ardından Amerika ve Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, uygulanacak yaptırımların Rus devlet tahvillerinin ticaretini, iki büyük Rus bankasını, Putin'i destekleyen kişileri ve ailelerini kapsayacağını söyledi. Biden, Amerikan bankalarında Rus devlet tahvillerinin alım ve satımının yasaklanmasının Moskova'nın batılı sermaye piyasaları ile temasının kesileceği anlamına geleceğini ifade etti.
Biden televizyondan yayınlanan konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasını ve bu bölgelere birlikleri göndereceğini açıklamasını Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı olarak nitelendirdi. Biden Rusya'nın Ukrayna siyasetinden vazgeçmemesi halinde yaptırımların artırılacağı uyarısında bulundu. Ukrayna'da silah desteği sürdüreceklerini belirten Amerika Başkanı ayrıca Avrupa'da konuşlandırılmış Amerika birliklerinin Baltık ülkelerine sevk edileceğini duyurdu.
Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına uluslararası kamuoyu sert tepki gösterirken Amerikan Başkanı Biden'dan yaptırım açıklaması geldi. Amerikan Başkanı Biden, G7 ülkelerinin Rusya'ya karşı yıkıcı bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Amerikan Başkanı, Batı'nın önde gelen sanayi ülkelerinden oluşan G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının Rusya'ya yönelik ekonomik önlemler alınması konusunda mutabık olduklarını belirtti. Biden, "Cesur Ukrayna halkının yanındayız" diye konuştu.
Dönem başkanlığını Almanya'nın yürüttüğü G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi uluslararası düzen için ciddi tehlike oluşturmaktadır denilerek kınandı. Açıklamada G7 olarak sert ve koordineli ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacağız ifadesi kullanıldı. Biden Amerika'nın Rusya'ya yaptırım kararlarını da kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu sert yaptırımların finans branşı ve teknoloji sektöründe yoğunlaşacağını söyledi. Biden yaptırımların Rusya'nın toplam servetinin 1/3 tutan ve ülkenin en büyük ikinci bankası olan VTB Bank'ın aralarında olduğu 4 Rus kredi kuruluşunu hedef alacağını duyurdu.
Söz konusu bankaların Amerikan mali piyasalarından dışlanacağını belirten Biden, Avrupa Birliği, İngiltere ve Japonya'nın da benzer adımlar atmasının planlandığını ifade etti. Amerikan Başkanı Biden, Rus bankaların şimdilik SWIFT bankacılığından çıkartılmayacağını belirtti. Rusya ağır ithalat denetimleri uygulanacağını söyleyen Biden, Putin'in yakın çevresindeki isimlere de doğrudan yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. Saldırgan olan Putin, bu savaşı Putin seçti ve şimdi o ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak diyen Biden, Rus lidere yönelik yaptırımların da masada olduğunu belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl ülkede 10 milyonlarca çalışanın istifasını gördü. Korona salgını birçok çalışanın çalışma koşullarını ve yaşam tarzlarını değiştirmeyi düşünmesine neden oldu ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri büyük istifalar olarak adlandırılan sürece tanık oldu. İstifalar Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi personel sıkıntısına yol açtı ve şirketleri çalışanları işe almak için daha fazla teşvik aramaya zorladı.
Koronavirüs salgını sırasındaki tatiller ve karantinalar birçoklar için yaşam biçimlerini yeniden gözden geçirme fırsatı sağladı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük istifalar olarak bilinen ve 2021'de ortaya çıkan ve bu yılda devam etmesi beklenen bir konu ciddi kaygılara yol açmıştır. Yalnızca Nisan-Eylül 2021 arasındaki 6 ayda Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 milyon istifa kaydedildi ve Kasım 2021'de yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 4,5 milyon çalışanın istifasıyla sonuçlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı çalışanların %33'ü veya yaklaşık 1/3'ü geçen yıl istifa etti. Bazıları istifaları Amerika Federal Hükümeti'nin korona salgını sırasındaki yardımına bağlasa da araştırmalar çalışanların sağlığı ve refahının yok sayılması ve zihinsel yorgunluk ve haksız çalışma koşullarına bağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük istifalar şirketi çalışanlarına daha fazla teşvik vermeye zorladı. Maaşlar %6 arttı ve işletme sahipleri daha fazla çalışanı çekmeye çalışıyor.
Amerikan Hazine Bakanlığı çarşamba akşamı Yemen Ensarullah Hareketi'nin önemli mali bir ağını yaptırımlar ile hedef aldığını duyurdu. Amerika Dış Sermayeler Kontrol Bürosu bu yaptırımların Fars Körfezi kıyı ülkeleri yakın işbirliğiyle alındığını duyurdu. Amerika bu mali ağın Ensarullah Hareketi'ni desteklediğini iddia etti.
Amerika Hazine Bakanlığı'na göre Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İsveç, Hindistan ve Malezya'da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden 3 kişi ve 9 şirkete yaptırım uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri Ensarullah'a finanse ettiğini iddia ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki birkaç sarrafa da yaptırımlar uyguladı. Amerika Hazine Bakanlığı, Suudi Koalisyonu'nun provokasyonlarına değinmeden Ensarullah Hareketi'nin savunma ve direnişinin Yemen halkının acılarını arttırdığını öne sürerek, Ensarullah Hareketi'ne yönelik gerçekleri saptırma ve girişimlerini devam ettirdi.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Washington'un Yemen Savaşı konusundaki tutumunu değiştirdiğini ve Ensarullah hareketini Şubat 2021'de terörist gruplar listesinden çıkararak Suudi koalisyonuna yaptığı yardımlardan vazgeçme yönündeki ilk iddialarına rağmen Amerika'nın Batı Asya'daki stratejik çıkarları doğrultusunda tekrar aynı hataları yapmaya başladı. Bu sürecin devamında Washington, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğrudan Suudi koalisyonun Yemen'in mazlum halkına yönelik saldırılarında kullanılan silah satışlarını sürdürürken Ensarullah hareketine karşı düşmanca bir tavır da sergiledi.
Biden yönetimi en başından beri Birleşmiş Milletler, insan hakları ve savaş karşıtı örgütler ve hatta bir dizi kongre üyesi tarafından Trump yönetiminin Ensarullah hareketini terör örgütü olarak tanıma ve boykot etme kararını bozması yönünde çağrılarla karşı karşıya kaldı ve Amerika Yemen savaşına yaklaşımını kökten değiştirmek talepleriyle karşılaştı. Zaten Joe Biden özellikle seçim kampanyası sırasında Riyad karşıtı sloganlar atarak Yemen savaşını stratejik bir felaket olarak nitelendirdi ve silah satışları da dahil olmak üzere Suudi koalisyonu Yemen'deki saldırısına Amerika desteğini sonlandıracağını iddia etti. Ancak Beyaz Saray'a yerleştikten sonra bir kez daha Suudi Arabistan'ı Amerika'nın yakın bir müttefik olarak nitelendirdi ve yakın zamanda Suudi koalisyonu ortağı Birleşik Arap Emirlikleri sözde desteklemek için 5. nesil F-22 savaş uçakları ile kuşattı.
Şimdi Biden hükümeti bir adım daha attı. Suudi koalisyonu desteklemek ve Yemen halkına karşı hareket etmek doğrultusunda Ensarullah hareketine bağlı finans ağını boykot etti. Bu durum Amerika'nın ve Washington'un abartılı iddialarına rağmen insan hakları standartlarını tamamen göz ardı etmesinin gerçek doğasını gösteriyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Amerika ve Batı ülkelerinin yeşil ışığıyla Mart 2015'ten bu yana Yemen'e savaş açtı. Çoğu Yemenli çocuk ve kadın binlerce sivili öldürüp yaraladı. Aslında Suudi koalisyonun Yemen'deki savaşı sürdürmesi, Batı'nın özellikle de Amerika'nın açık ve gizli yardım ve desteği olmadan mümkün olamazdı. Bu nedenle insan hakları örgütleri batılı ülkelerin Yemen meselesine öncelik vermeleri gerektiğini defalarca dile getirmişlerdi. Milyonlarca Yemenli sivilin hayatını kurtarmak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için harekete geçmelerini istemişlerdi. Aslında Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimleri Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından gönderilen askeri teçhizat ve mühimmat seli olmasaydı Yemen halkına karşı mevcut baskıcı savaşı sürdüremezdi.
Siyasi uzman Barbara Valley, Yemen'deki yıkıcı savaş ve savaş cinayetlerinden Amerika ve İngiltere'de sorumludur değerlendirmesinde bulundu. Amerika silah şirketlerinin çıkarları, Suudi koalisyonunun Yemen'deki acımasız savaşın devam etmesine bağlı ve kongrede Suudilere ve Birleşik Arap Emirliklerine silah satmaya devam etmek için güçlü lobilerin olması da bundan dolayıdır. Bu nedenle Biden yönetimi baştaki sloganlarına rağmen Suudilere ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetlerine yardım etmede ve Ensarullah hareketine yaptırımlar uygulayarak Yemen halkına yönelik yaptırımları yoğunlaştırmada Trump yönetiminin izlediği yolu sürdürdü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgelere dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlere ateş böceği kıyısı anlamında olan Çabahar Şaptap kıyısı ile kısaca tanıştırmak istiyoruz.
Çabahar Limanı, İran'ın güneydoğusunun en uzak noktasında yer alıyor ve ülkenin en büyük doğal körfezidir. Üstelik Umman Denizi ile yaklaşık 300 kilometreye kıyısı bulunuyor. Bu uzun deniz sınırı ve Pakistan ile komşu olunması, bu limanın direkt olarak okyanusa ve dünyanın serbest sularına bağlıyor. Bu yüzden bu liman tüccarlar için çekici bir maksat olabilir.
Çabahar Limanı ticari kapasite ve imkanları ayrıca hoş ikliminin yanı sıra birçok tarihi ve doğal cazibe merkeziyle tam anlamıyla bir turizm merkezidir. Deniz suyuyla Çabahar kıyılarının bitişinde binlerce yılda oluşan güzel minyatür dağlar, antik Tiz köyü ve büyük bir o kadar da güzel olan ve Çabahar serbest bölgesinin sınırlarında olan Remin ile Beris limanları, doğal Gelefşan, Pembe Lipar Gölü ve benzeri bu toprakların en güzel manzara ve doğa harikalarından sadece birkaçıdır.
Fakat bizlere bugün Sistan ve Beluşistan eyaletinde Çabahar limanına getiren benzersiz olay ise sonbahar ve kış gecelerinde bu kentin deniz kıyısındaki müthiş olaydır. Işıltıları gözlere kamaştıran mavi elmaslarla dolu bir sahil. Sanki karanlık gökyüzünden yıldızlar kendilerine Çabahar Denizi'nin dibine kadar ulaşırmış gibi. Bu yüzden halk arasında bu olay Çabahar Şaptap olayı olarak biliniyor.
Sistan ve Beluçistan eyaletinde Şaptap sahili sadece İran'ın güneydoğusu değil, dünyanın ender güzelliklerinden biridir. Bu sahil, Konarak ilçesi yakınlarında ve Teng köyü sahili sayılır. Köy ise Çabahar Limanı'nın 120 kilometre batısında yer alıyor ve dünyanın en nadide kıyısına sahiptir. Bu liman, çöl ve denizin hayret verici bir şekilde birleştiği yerdir. Bir yandan deniz suyu ve diğer yandan uçsuz bucaksız çöl manzaraları insanı parmak ısırtır.
Ten köyüne vardığınızda ilk görüşte yerel balıkçılar dikkatinizi çekiyor. Zira hala geleneksel yöntemlerle balık tutuyorlar. Fakat şaptap veya Türkçe deyimiyle mavi ateş böceği sahilini görmeniz için geceyi beklemeniz gerekiyor. Sonbahar ve kışta güneşin batmasıyla ılık ve uzun gecelerin içinde yavaş yavaş kendini hızla sahile ulaştıran ve kumlu sahili maviye boyayan dalgalar kendini gösteriyor. Birbirinden ayırması çok zor olan bu mavi taneciklerin parlaması insanı hayran bırakıyor. Gecenin karanlığı içinde mavi tanecikler daha da parlak görünmeye başlıyor.
Tahran Radyosu.
Dünyada ender rastlanan Çabahar Şaptap kıyısı olayı, yeryüzündeki her doğa olayı gibi hayali değil, mantıklı bir açıklaması vardır. Tang köyü sahilde denize bırakılmış yıldızlar gibi mavi ve parlak ışığın sebebi fitoplankton adı verilen mikroskopik organizmaların varlığındandır. Sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan bu deniz canlıları gecenin karanlığında bir arada toplandıklarında mavi ışık saçıyorlar. Fakat fitoplanktonlar genellikle belirli zamanlarda ışık saçmaya başlıyorlar. Örneğin bir yemeğin dikkatini çekmek veya bazen de çiftini bulmak bu şaşırtıcı olayın sebebidir.
Fitoplankton veya göründüğü gibi çekici mavi yaratıklar dalgalara biner ve kıyıya yumuşak ve usluca inerler. Bir sonraki dalga ile bu mavi taneciklerin sayıları ve yoğunlukları artar ve giderek sanki deniz ve gökyüzü gecenin karanlığında birleşmiş gibi yıldızlar yeryüzüne inmiştir. Tabii ki dalgalar çekilince bu mavi yaratıkların bir kısmı şekilde kalıyor ve diğer kısmı ise tekrar denize dönüyor ve bir sonraki dalgaya binerek tekrar sahile vuruyor.
Fakat bu deniz canlıların ömrü çok kısadır ve denizden ayrılınca hayatta kalıp ışık saçma kabiliyetini yitiriyor. Bu yüzden onları yakalayıp yanınızda götürme fikrinden vazgeçin. Ayrıca parlak mavi kumları bir kaba alarak bu tanecikleri denizden ayırmak hem çevrenin ekosistemine zarar verir ve hem faydasız bir iştir. Zira denizden ayrılmış olan bu canlıların saçtığı mavi ışığın ömrü çok kısadır.
Unutmayalım ki Tang köyü limanına mavi ve parlak sahili çok hassas ve kırılgandır. Eğer Tang limanının mavi rüya sahiline ulaşırsa okyanusun bu küçük ve çekici canlılarına zarar vermeyelim ve uzun aylar ve hatta yıllar boyu bu çekici filoplanktonların deniz sularındaki hayatına ve ışık saçmalarına şahit olalım. Gerçi bu mavi taneciklerin Tang sahilindeki varlıkları bir veya iki saatten daha fazla sürmüyor. Fakat kısa süren bu büyüleyici olay bile sizlere bunca yolu boşuna kat etmediğinizi gösterir ve doğaya yapmış olduğunuz yolculuğunuzun sizi tatmin edeceğine de sebep oluyor.
Bu güzel ve bir o kadar şaşırtıcı olayı Çabahar Limanı dışında Japonya'nın Toyama Körfezi, Porto Rico'nun Mosquito Körfezi, Tayvan'ın Matsu Adaları ve Jamaika'nın Parlak Sulak Alanı'nda da görebilirsiniz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın Amerika terör devleti tarafından 20 yıl boyunca işgal edilmesinin doğurduğu sonuçları ele aldığımız programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızın bugünkü bölümünde Amerika'nın Afganistan'ı bir malzeme olarak kullanma stratejisinin yenilgiye uğramasını gözden geçirmek istiyoruz.
Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 21. yüzyılda jeoekonomik söylemin güç kriteri olarak gündeme gelmesinin ardından enerji kaynakları üzerine rekabet dünyada yaygın bir konuya dönüştü. Bu arada Batı Asya ve özellikle Fars Körfezi ve Hazar Denizi geniş çaplı enerji kaynakları yüzünden dünyanın en önemli bölgelerinden biri sayılır. Bugün dünyada tespit edilen petrol kaynaklarının 1/3 ve doğal gaz kaynaklarının 1/3 Fars Körfezi ülkelerinde yer alıyor. Eğer bu oranlara Hazar Denizi'nde tahmin edilen kaynaklar da eklenecek olursa petrol kaynakları %70 ve doğal gaz kaynakları %40'a yükselir.
İran İslam Cumhuriyeti ise enerji harçlandı veya stratejik enerji elipsi adları ile anılan enerji kaynakları bakımından zengin olan bölgenin merkezinde yer alıyor ve Soğuk Savaş döneminden bu yana stratejik açıdan önemli bir ülke olarak biliniyor. Öte yandan İran merkezli Heartland bölgesinde enerji kaynakları ve bu enerjiye başta Amerika ve müttefikleri olmak üzere küresel talebin artan sürecine bakıldığında Amerika'nın neden bu enerji zengini iki bölgeye müdahale etmek istediği daha iyi anlaşılır. Gerçekte süper güçlerin enerji Heartland'ına veya petrol ve doğal gaza yönelik ihtiyacını bilen Amerika, Fars Körfezi ve Hazar Denizi'ne müdahale etmek ve İran'ı kuşatma çemberini daraltmak ve sonuçta hegemonya ülküsünü gerçekleştirmek istiyor ve bu yüzden Afganistan'ın konumu Amerika açısından sürekli önem arz ediyor.
Amerika terörle mücadele, insan hakları, Büyük Batı Asya, kitle imha silahları ve benzeri konuları ileri sürerek her ne şekilde olursa olsun Fars Körfezi bölgesinde ve daha genelde enerji harçlandığına müdahalede bulunmak istiyor. Dolayısıyla Amerika'nın Afganistan topraklarına saldırmasının önemli hedeflerinden biri bu ülkede askeri üssağı kurmak ve enerji harçlandı İran, Çin ve Rusya kuşatma çemberini daha da daraltmaktı. Amerika küresel hegemonik güç olarak dünyanın önemli ve stratejik bölgelerine nüfuz etmek ve böylece uzun vadeli hedeflerine ve çıkarlarına ulaşmak istiyor. Amerika terör devleti sözde Büyük Batı Asya projesini geliştirmek ve 11 Eylül 2001 olayları ile ilişik hale getirmekle bu iki konuyu Amerika'nın bölgesel tahammüllerde resmi politikası yaptı.
Sözde Büyük Batı Asya Projesi, Batı Asya bölgesinin jeopolitik konumunu değiştirmeyi amaçlıyor ve Batı Asya tabirini Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinin yanı sıra 22 Arap Birliği üyelerini, Türkiye, Siyonist Rejim İsrail'i, Pakistan ve Afganistan'ı ekliyor. Amerika terör devleti bu ülkelerin stratejik istikrarsızlığın merkezinde yer aldıklarını ve terör ve radikalizmi üreterek Amerika'nın hegemonyasını sorguladıklarını ileri sürüyor. Afganistan'da 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Büyük Batı Asya Projesi çerçevesinde Amerika'nın dış politikasının ekseninde yer alan ülkelerden biri oldu.
Amerika terör devleti bu uygulamaları ile sözde Afganistan'da terörün kökünü kurutmak ve diğer İslam ülkelerine bu ülkeyi örnek alarak Amerika'nın planını uygulamaya teşvik etmek istiyordu. Ancak Afganistan'a 20 yıllık işgali bu ülkede radikalizm ve tekfirci IŞİD terör örgütünün güçlenmesinden başka hiçbir getirisi olmadı.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın eski başkanlarından Jimmy Carter'in milli güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski ise şöyle diyordu. Hangi ülke Afganistan, Orta Asya ve Kafkasya bölgelerini musallat olursa, Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki konumunu tehdit edebilecek güce kavuşur. Brzezinski, Rusya ve Çin'den Orta Asya ülkeleriyle ortak sınırları olan ve Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını tehdit eden iki güçlü devlet olarak tanımlıyor.
Amerika terör devletinin Afganistan ve Orta Asya bölgesine yönelik stratejisine göre, gerçi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra komünizm tehlikesi bertaraf oldu. Ancak unutmamak gerekir ki Rusya hala dünyanın en güçlü ülkesi ve hala enerji hartlandığına yer alan bir devlettir. Öte yandan Amerika'nın diğer rakibi olan ve sürekli ekonomisi gelişen Çin de bu bölgede yer alıyor. Bundan başka Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan ve Orta Asya ülkelerinden komşusu olarak stratejik ve jeopolitik konumunun bilincindedir.
Amerika'nın 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Afganistan ve Orta Asya bölgesinde en önemli amacı buralarda Amerika'nın çıkarları ve hegemonyası ile çelişen güçlerle mücadele etmek ve bu doğrultuda askeri müdahalelerde bulunmaktır. Amerika son 20 yılda Rusya'nın başta İran İslam Cumhuriyeti ve Çin olmak üzere bölge ülkeleriyle her türlü ittifakını önlemek için yoğun çaba harcadı. Amerika, Çin'in Batı'ya ve Orta Asya bölgesine doğru yayılmasını önlemeye çalıştı. Amerika ayrıca sürekli İran'ı bölgenin enerji piyasalarının meziyetlerinden mahrum bırakmaya ve böylece İran'ın stratejik ve jeopolitik konumunu zayıflatmak istiyor.
Böylece Afganistan'ın Orta Asya bölgesine yakınlığı Amerika'ya bu bölgede daha aktif bir şekilde bulunmasına ve geleneksel rakipleri olan Rusya, Çin ve İran'ın nüfuzunu terörle mücadele ve demokrasi getirme sloganları ile engelleyerek bu ülkelere sıkıştırmaya imkan tanıdı. Amerika, Afganistan'a bu özelliğinden rakiplerine karşı üstünlük kurmakta yararlandı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası düzen çok kutuplu düzenden iki kutuplu düzene dönüştü. NATO Paktı da uluslararası düzende gerçekleşen bu değişimin ürünüydü. NATO Paktı'nın kuruluş amacı Sovyetler Birliği adlı süper güce ve daha genel anlamda komünizm blokuna karşı koymaktı. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılması ve NATO Paktı'na karşı kurulan Varşova Paktı'nın feshedilmesine rağmen NATO yapılan tahminlere karşın feshedilmedi. Bilakis coğrafi ve misyon bakımlarından daha da genişledi ve nüfuz alanının başta Ukrayna olmak üzere doğuya doğru yaymaya başladı. NATO, Afganistan'da da 11 Eylül 2001 hadisesinden sonra ISAF çerçevesinde Afganistan'a konuşlandı ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmeye başladı.
Amerika her zaman Hint Okyanusu ve Hürmüz Boğazı'na dünyanın enerji ihtiyacının ana damarı olarak baktı ve bu bölgelerde hegemonyasını pekiştirmek istedi. Amerika, Afganistan'a askeri müdahalesiyle Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'nde daha aktif varlık sergileme ve geleneksel rakipleri Çin ve Rusya'nın nüfuzunu önleme fırsatı buldu. Ancak binlerce Afgan sivilin ölümüyle sonuçlanan Afganistan işgali Amerika'yı istediği hedeflerine ulaştırmadı.
Öte yandan İran, Rusya ve Çin, Afganistan'da ortak çıkarları ve karşı karşıya oldukları ortak tehditlerden hareketle işbirliğini geliştirdi. Bu süreçte İran, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye oldu. Yine İran, Çin ve Rusya'nın son iki yılda iki ortak deniz tatbikatı düzenlemeleri ve Amerika'nın Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki kışkırtıcı hareketlerine açık ve net bir mesaj oldu. Böylece Amerika'nın Eylül 2021'de zillet içinde ve fiyasko bir şekilde Afganistan'dan çekilmesinin ardından Batı Asya bölgesinde yeni bir siyasi düzen şekillenmeye başladı. Bu süreçte İran direniş ekseninin bayraktarı olarak Çin ve Rusya ile birlikte temel rolü ifa ediyor.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın Amerika terör devleti tarafından 20 yıl boyunca işgal edilmesinin doğurduğu sonuçları ele aldığımız programımızın 3. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-26-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.